Atatürk 57 yaşında ölmeseydi, 10 yıl daha yaşasaydı ne olurdu?
Bir nota çekiyordu adamı. 24 saat içinde terk etmediğiniz takdirde savaşır. Müthiş kızdırıyor Atatürk. Diyor ki, medreseler açılmayacak. Siz diyor, iaşenizden mi endişelisiniz? İsmet diyor, yarın taarruza kalkın. Deyince İsmet Paşa fırlamış yerinden, sen delirdin. Neyle taarruz ediyoruz? İsmet, İsmet demiş. Savaş burada kazanılır demiş. Papulas burada kaybedilir. Yarın saldırıyor. Eğer kendini savunmak için savaşmıyorsan, o savaş bir cinayet.
Celal abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim.
Atatürk 57 yaşında ölmeseydi, 10 yıl daha yaşasaydı ne olurdu?
O zamanki dünyanın bir durumuna bakalım. Dünyada 1929 krizi olmuş. Türkiye yarasız beresiz atlatmış o krizi. Atatürk'ün büyük dehasıdır. Yani Avrupa'da bir felaket çökmüş insanların üzerine. Alman manava gidiyor, elinde bir torba, büyük bir torba, bir bavul büyüklüğünde bir torba, içi para dolu, torbayı bırakıyor, bir havuç satın alabiliyor. 1 dolar 1 milyon markı geçmiş. Günde 3 defa fiyat değişiyor manavda. İşsizlik %30'u geçmiş. Berlin sokaklarında günde 100 kişi öldürülüyor. Avrupa'dan bahsediyor. Avrupa'daki adam alışmış refaha, rahat yaşamaya. Ama bizde öyle değil. Yani bizdeki durumun farkında değil. Avrupa'daki gazete okuyor. O zaman Avrupa'daki radyo dinliyor. Ve diyor ki bu böyle gitmez. Bunun neticesinde ne oluyor? Almanya'da ve İtalya'da diktatörlükler ortaya çıkıyor. İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm. Yani nazilere de faşist derler bizim komünistler. Allah akıl versin demek lazım. Yani birbirlerinden çok farklı iki rejim bunlar. Her ikisi de totaliter. Ama birbirlerinden çok farklı. Aynı tarihlerde daha biraz sonra İspanyol İç Savaşı çıkıyor. İspanyol İç Savaşı'nı falangistler kazanıyor. Orada da bir diktatörlük tesis ediliyor. Portekiz'de Salazar ortaya çıkıyor. Orada da bir sivil olmakla beraber gene bir diktatörlük ortaya çıkıyor. Şimdi dünya bu durumda. İngiltere ve Fransa savaşmaktan bıkmışlar. Ne bahasına olursa olsun barışlıyorlar. Ekonomik durumları fena. Amerika kendi kabuğuna çekilmiş. Ben tarafsızım diyor. Fakat öyle bir darbe yemiş ki 29 seçimlerinde Roosevelt The New Deal diye çok sosyal bazlı bir programı başlatmak zorunda kalmış. Asya'da Japonya oraya buraya saldırmaya başlamış. Dünya feci bir durumda. Bu durumda Türkiye. Türkiye'nin başında bir adam var. Diyor ki kural 1, yurtta sulh, cihanda sulh. Kural 2, özgürlük. Kural 3, eğitim. Bunları diyor sağlayacağız. Bunları sağlamak için o zamanın şartlarına göre diyor ki devletçilik yapacağız icap ettiğinde. Ama icap ettiğinde de özel kuruluşlara destek vereceğiz. Özel kuruluşların gelişmesini sağlayacağız. Özellikle eğitimden taviz vermeyeceğiz. Rize'ye gidiyor. Rize'nin Atina ve Pazar ilçeleri ki oraya gidiyor. Bir bakıyorsun iki tane kafası sarıklı vatandaş bir dilekçe veriyorlar. Medreseler açılsın. Bu Atatürk'ü müthiş kızdırıyor. Müthiş kızdırıyor Atatürk. Diyor ki medreseler açılmayacaktır. Siz diyor iaşenizden mi endişelisiniz? Merak etmeyin diyor. İaşenizi temin edeceğiz diyor. Ama diyor bu milletin çocuğu adam gibi okuyacak. Bu milletin çocuğu diyor okuyup yazma öğrenecek diyor. Bu milletin çocuğu diyor imrendiğimiz yerlerdeki eğitim düzeyine yükseltilecek diyor. Şimdi Atatürk'ün ölmediğini düşünelim. Ortalıkta bir adam var. İsmi Hasan Ali Yücel. Atatürk'ün cenazesinde biliyorsunuz tesadüf kurayla çekilen 12 milletvekilinden bir tanesi tabutu omuzlayanlardan. Onun için de şahane bir şiiri vardır Hasan Ali Yücel. Taşı diyor, sırtındakini düşün. Şimdi Hasan Ali Yücel benim görebildiğim kadarıyla Atatürk'ü en iyi anlamış adam. Eğer Atatürk ölmeseydi biz eğitimde muazzam bir sıçrama yapacaktık. Eğer Atatürk ölmeseydi muhakkak Anadolu'da ağaların otoritesini kıracaktı. Ama kıracaktı derken ağları ortadan kaldıralım, keselim. Hayır. Ben eminim onları da barışçıl bir şekilde kullanacaktı. Ağayı eğitim ağası yapacaktı. Eminim. Diyecekti senin paran var. Tamam abi sana biz yardım edelim. Nedir senin derdin? Bu köylü seninle uğraşmasın istiyorsun. Onun garantisi benim. Ama sen burada okulları aç, bilmem neler aç falan. Arada bir git teftiş et falan. A'ya P'ye verecekti. Eminim. Çünkü Atatürk hiç kimseye metazori iş yaptırmamıştır. İki istisna dışında.
Nedir o iki istisna?
Bir tanesi başkumandanlık zamanında, o şeyinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra başkumandan yapmak istemiyorlar Atatürk. Diyorlar bu çok şımarık, sonra dememize bile. Tartışmalar sürüyor da sürüyor, sürüyor. O ikinci grup hamamam itiraz ediyor mecliste. En sonunda Atatürk, beyler diyor, ben diyor orduyu diyor başsız bırakmadım. Bırakmıyorum, bırakmayacağım. Bir anda bir oylama, oy birliğiyle kendisi şey seçiliyor. Şimdi Atatürk'e diktatör dediğim zaman aman efendim sen ne halt ediyorsun, böyle laf söylenir mi falan. İşte buyurun örnek. İkincisi saltanat ve hilafetin ayrılması. Şimdi saltanat ve hilafetin ayrılması için bir komisyon kuruyor. Bu komisyonda hocalar bilmem neler falan filan var. Atatürk de gidiyor tartışmaları dinliyor. Saatler sürüyor. Bir türlü bir karara varamıyorlar. Saltanat ve hilafet ayrılır mı ayrılmaz mı? En sonunda Atatürk bir sıranın üstüne çıkıyor. Beyler diyor, galiba bir yanlış anlaşma oldu diyor. Bu olacaktır diyor. Ama diyor bu arada bazı kelleler de gidebilir diyor. Onu der demez baştaki Şeyh Hazretleri hemen paşam haklısınız, biz yanlış anlamışız. Elbette dediğiniz gibi bunlar ayrılır diyor. Dışarı çıkıyorlar hep beraber. Koridorda yürürken banklar var mecliste. Onlardan bir tanesine oturuyor Atatürk. Şeyhi de yanına alıyor. Nasıl oldu işte paşam, halledildi mi? Tabii diyor halledildi. Ben diyor saltanat ve hilafetin ayrılabileceğini diyor Şeyh Hazretlerinden öğrendim diyor Atatürk. Nasıl? O arada adamın kafasını kopartabilirdi. Kimse de gık diyemezdi. Öyle yapmıyor. Onu da istese de istemese de kendi yoluna çekiyor. Ağalara da aynı şeyi yapacaktı. Atatürk de gereksiz yere bir karşı koyma yok. Yani savaş için dahi bak ne diyor adam. Eğer kendini savunmak için savaşmıyorsan o savaş bir cinayettir diyor. Dolayısıyla barışçıl olacaktık. Şundan sonra birdenbire İkinci Dünya Savaşı çıktı. İnönü'nün etekleri tutuştu. İnönü ya savaşa girersek işte tahıl biriktirmek lazım, bilmem ne yapmak lazım. Halka metazori tasarruf yaptı. Her şey karneye bağlandı, bilmem ne oldu falan. Fakat İnönü halkın içine çıkmayan bir, halkla dirsek teması olmayan bir. Dolayısıyla halka bunu anlatamadı. Niçin bunlar yapılıyor? Yani dedemin bir berberi vardı Bursa'da, hiç unutmuyorum. Nazif Efendi, çok tatlı bir adamcağızdı. Ben askerdim o tarihte dedi. Orduda dedi 10 tane kamyon varsa 9 tanesi çalışmıyordu dedi. Hitler kafayı bozup gireydi neyle mani olacaktı? Mümkün değildi dedi. Onun için de elimizden geleni yapıyorduk. Yani İnönü bir taraftan Almanlara yardım ediyor, bir taraftan da İngilizlerle konuşmaya devam ediyor. Bu işleri iyi yapıyordu. Fakat halkla temas edemiyordu. Atatürk'ün en büyük marifeti. Halkın içine girebilen bir lider.
O yüzden mi Cumhuriyet?
Tabii. Çünkü Atatürk şunu görmüş vaziyette. Eğer halkı kendi yoluna çekmezsen, hangi tür rejimi kurarsan kur, yaşamaz o rejim. Halk senden olursa ancak o rejim yaşar. Şimdi ben Dahi Diktatör diye bir kitap yazdım. Niye bunu yazdım? İşte deha burada. Atatürk diktatör müydü? Evet diktatördü.
Siz çok gerçekten inanmış bir Atatürkçüsünüz. Hatta kendiniz diyorsunuz ki siz bir bilim insanısınız. Sizin hiçbir şeyi peşinen kabul etmemeniz lazım.
Evet.
İşinizin doğası gereği. Diyorsunuz ki benim yetiştiğim evde tek bir tabu vardı. O da Atatürk. Şimdi siz mesela Atatürkçüsünüz ve bence bayağı iyi Atatürkçüsünüz. Ve siz Atatürk'e diktatör diyorsunuz.
Evet.
Ve size Atatürkçüler kızıyor.
Evet çünkü Atatürkçü diyen kendine Atatürk'ü anlamamış. Yani o ben nasıl yardımcı olabilirim kendilerine yani. Değil mi? Adamın kafası çalışmıyorsa yapacak bir şey
ama
yok.
Ama beni de şöyle mesela, ben de mesela kendimi çok bir Atatürk seven, Atatürk hayranı olarak görürüm. Çok hayatını, ilkelerini benimsemiş biriyim bana göre. Beni de mesela siz diktatör dediğinizde aklıma onunla aynı dönemde yaşamış tarihteki diktatörler geliyor ve ben Atatürk'ü onların
sen,
yanına koyunca benim de biraz canım sıkılıyor.
Sen zalimle diktatörü karıştırdın.
Evet, tabii.
Değil mi? Yani Roma'da diktatörlük resmi bir paye devletin verdiği. İşler karışınca senato bir adama diyor ki bütün mesuliyet sende kardeşim. Nasıl çözeceksen çöz bu işi. İş bittikten sonra lütfen mesuliyetleri tekrar senatoya iade et. Demek ki lazım böyle bir şey. Garibaldi Sicilya'ya çıkıyor. İtalya'nın birliği kurulurken. Halk nasıl karşılıyor kendisini? Diktatör diye karşılıyor. Kollarını açarak iyi ki diktatörsün diyor. Atatürk öyle bir diktatördü. Ve dediğim gibi her diktayı halkı yanına alarak yapmaya çalışmış bir adam. İki yerde sadece dediğim gibi meclisi tehdit etmiştir. Çünkü biliyor ki o adımdan sonrası eğer yapılmazsa felakete gidecek.
Atatürk 10 sene daha yaşasaydı Celal abi, bugün hayatımızda ne değişmiş olurdu?
Bir kere çok daha eğitimli bir halk olurdu. Halkımız devlet yönetimine bu kadar cephe almazdı.
Ne demek o abi?
İnönü zamanında devlet ceberruttu. İnönü bunu bir mecburiyet olarak görüyordu. Haklıydı ama bunu anlatılması lazımdı millete. Niçin sen patiskayı sadece bir metre alabiliyorsun? Niçin sadece günde iki tane ekmek alabiliyorsun? Bütün bunların anlatılması lazımdı.
Devlete bir tavır mı gelişti o zaman?
Tabii. Yani devlet zalim olarak görüldü. Onun için de Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara geldi. Devletin baba değil, devletin bir hizmetkar olması lazım. Devlet sana hizmet eden bir şeydir. Atatürk bunu getirdi. Halkına hizmet götürdü.
Devleti yaşat ki insan yaşasın, doğru bir tez değil o zaman, öyle mi?
Yani tabii insan, değil.
İnsanın yaşaması lazım ki devlet yaşasın.
Tabii. Yani devlet için var. Bizler için var. Devlet kim? Biziz. Biz bazı insanları seçiyoruz veya bazı insanlar kendilerini bize kabul ettiriyorlar. Biz seçmiyoruz ama o bir şekilde kendini kabul ettiriyor. Diyoruz ki yönet. Çünkü herkes devleti yönetemez. Yani düşünebiliyor musunuz? 85 milyonluk bir meclis olamaz. Mümkün değil. Dolayısıyla sınırlı sayıda insana sınırlı bir süre için sorumluluk veriyoruz.
Siz Atatürk'ün insanı yakaladığını söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
Doğru. İnsanı yakaladı. İnsanın da ötesinde Atatürk insanlığı anlamış bir adam.
Şeyi bilirsiniz.
Sadece bireyi değil, bütün insanlığı anlamış.
Siz bugün eğer Atatürk yani o 10 sene daha yaşayabilseydi, 10
sene
daha devlet var. Çok başka bir kavram olurdu.
Çok başka bir kavram olmakla kalmazdı. Devlet halkın sevdiği, halkın güvendiği bir kurum olur. Adam gibi eğitimimiz olurdu onun için. Halk devleti anlardı. Devleti yönetenler eğitimli olacakları için halkı anlarlardı. Bunlar eğitimli olacağı için dünyayı anlarlardı. Ve o dünyada kendimize bir yer edinirdik. Unutmayın, İngiliz kralı Atatürk'ün ayağına geldi. Atatürk kimsenin ayağına gitmemiştir. Niçin geldi? Aman efendim bu çok büyük adamdır yani bizden üstündür. Öyle bir şey yok. Yani İngiltere iyiyse diye ezerdi o zaman Türkiye'yi. Niye geliyor Atatürk'ün ayağına? Merak ettiği için. Kim bu adam? Kimdir bu ki koca İngiliz İmparatorluğunu dize getirmiş? Kimdir bu ki Çanakkale'deki donanmaları durdurmuştur? Nihayet bu adam bir albaydı ya. Ama terfi ettiği zaman Enver karşı çıkıyor. Mustafa Kemal'i diyor paşa yaparsan diyor sultan olmak ister. Sultan yaparsan Allah olmak ister. Buna karşı Liman von Sanders ağır bir mektup yazıyor Enver'e. Yani mektubun meali şu. Sen diyor kendine gel. Bu kadar kıymetli bir adamı diyor süründüremezsin diyor. Atatürk'ün orada muazzam bir görüşü var. Bu görüş nereden geliyor? Ya düşün 3. Ordu'da Makedonya'da bu adam yüzbaşı. Diyorlar ki Marşal von der Gölç gelecek ve manevra yapılacak Makedonya'da. Bizimkiler ellerini kavuşturmuş bekliyorlar. Marşal gelsin de bize bir şeyler öğretsin. Atatürk komutana diyor ki efendim diyor bu böyle olmaz. Biz diyor bir manevra planlayalım. Burası bizim vatanımız değil mi? Marşal Hazretleri diyor geldiği zaman diyor kendisine diyor bunu sunalım. Ha beğenip beğenmemek onun kararı diyor. Ama diyor Marşal'in bize saygı duyması için diyor elimizi kolumuzu bağlayıp diyor beklemek bize yakışmaz diyor. Bir diyor düşünce sistemimiz olduğunu anlaması lazım Marşal'in ki diyor. Kendisiyle aynı dalga boyuna gelelim diyor. Ya diyorlar bu ne küstahlık. Sen kim? Müsellah Uluslar kitabının yazarı von der Gölç'e akıl vermek kim? Atatürk diyor ki beğenmezse kullanmaz diyor. Onun üzerine bizimkiler diyorlar bu herifle mi uğraşacağız? Peki hadi hazırla bir şey. Atatürk bir plan hazırlıyor. Von der Gölç geliyor çok beğeniyor. Bunu uygulayalım diyor. Yalnız bir ricam var diyor. Mustafa Kemal benim yanımda olacak diyor şey süresince diyor. Manevra süresi. Nasıl? Değil mi?
Benim hep merak ettiğim nedir biliyor musunuz abi? Atatürk biraz daha fazla yaşasaydı, Atatürk'ün yokluğuyla ilgili yapılan tartışmalardan en büyüğü biliyorsunuz. Lozan'da işte kaybedilen, verilen, orada konuşulan sınırlar. Atatürk biraz daha fazla yaşasaydı acaba sınırlarımız mümkünden farklı
hayır.
Olur muydu?
Atatürk bu sınırların genişletilemeyeceğini anlamıştı.
Misak-ı Milli sınırlarına mı?
Misak-ı Milli. Neden? Bir tek Hatay istisnadır. Neden? Musul'a gidemezdik. Çünkü Musul'da petrol var.
Vermezler miydi?
Vermezlerdi.
Atatürk olsaydı da vermezlerdi.
Vermezlerdi. Muazzam bir zenginlik. Yani orada Lord Curzon ne diyor? Buraya kadar anladık diyor. Buradan sonra karşınızda İngiliz İmparatorluğunu bulursunuz. Dedi mi iş bitti. Selanik'i alalım diyorlar. Ya Atatürk'ün memleketi. Üç kardeşi orada gömülü. Babası orada gömülü. Arkadaşlar diyor savunamayız. Atatürk'ün en büyük özelliği gerçekçi olması. Atatürk askeri olarak olsun, politik olarak olsun, ekonomik olarak olsun. Çok güzel bir şekilde durumu tahlil ediyor. Ne yapabiliriz ne yapamayız. Bunu çok iyi biliyor. Ve hiçbir zaman yapamayacağı bir şeye teşebbüs etmiyor. Ama bunun yanında hiç yapılamaz zannedilen işleri yapıyor. Sizin meslektaşınız Ulunay. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Ulunay'a sormuşlar. Demişler sen bütün savaş süresince hep Atatürk aleyhine, Büyük Millet Meclisi aleyhine yazılar yazdın. Utanmıyor musun şimdi demişler. Hayır hiç utanmıyorum demiş. Nasıl utanmazsın ya demişler. Ya bak kardeşim demiş Ulunay. O zaman demiş Mustafa Kemal'in söylediklerini söyleyenlere deli diyorlardı. Kimin aklına gelirdi ki bu adam bütün dediklerini yapabilecek? İzmir'e giriyorlar, karşıda donanma duruyor, müttefik donanması. Bir ateş atsalar İzmir yok. Müthiş korkuyor Atatürk'ün arkadaşları. En sonunda diyorlar ki ya ne yapacağız? Atatürk diyor, bundan mı çekiniyorsunuz diyor. Bir kağıt kalem getirin. Bir nota çekiyor donanmaya. 24 saat içinde terk etmediğiniz takdirde savaşırız. Yanındakiler korkudan ölecek. Neyle savaşıyorsun? Sabahleyin bir uyanıyorlar, donanma gitmiş. Şimdi bakın bu karşısındakinin psikolojisini anlamak. Sakarya Meydan Savaşı. Ordunun %46'sı kaçmış. Subayların 2/3 ölmüş. Bir subay geliyor bir akşam. Savaşın bitmesine de 5 gün mi ne var? Rapor, istihbarat raporlarını okuyor. Efendim diyor savaşı kaybediyoruz. Yunanlar yeni birlik getiriyorlar. Durumu arz ederim diyor. Atatürk dinliyor. Bir daha oku bakayım o raporu diyor. Bir daha okuyor raporu. Binbaşı. İsmet Paşa da orada bir taburenin üzerinde uyukluyormuş. Atatürk diyor ki şimdi git paşayı diyor. Uyandır. Zaferini tebrik et. Binbaşı herhalde şunu düşünmüştür. Bu iyice kaçırdı keçileri diye düşünmüş. Ben ne dedim o ne diyor. Tamam, emredersiniz tabii. Gidiyor İsmet Paşa'yı uyandırıyor. Zaferinizi kutlarım paşam diyor. İsmet Paşa uyanıyor. Hayrola diyor. Paşa Hazretleri öyle emrettiler efendim diyor. Sonra Atatürk diyor ki Fevzi Paşa nerede? Odasında efendim diyorlar. Çağırın diyor. Fevzi Paşa geliyor. Atatürk'ün bu arada rütbesi olmadığını hatırlatırım. Sivil.
Paşa'yı çağırıyor mu?
Tabii tabii. Fevzi Paşa. Yani, çünkü başkumandan sensin demişler. Ama sivil. Golf elbisesiyle yönetiyor. Çünkü istifa etmiş. İstifa etmiş ordudan. Başka elbisesi yok. Golf elbisesiyle yönetiyor. Fevzi Paşa geliyor. Paşa Hazretleri neredeydiniz diyor Atatürk. Odamdaydım diyor. Kur'an okuyordum diyor. Her şey bitti diyor. Allah-u Teala'dan seni bize bağışlamasını niyaz ediyordum diyor. Ama arkadaşlar diyor bir yanlış anlaşma vardı. Binbaşım diyor raporları yanlış yorumlamış. Yunanlar yeni birlik getirmiyorlar. Yunanlar geri çekiliyorlar diyor. Papulas birlik kaydırıyor diyor. İsmet diyor yarın taarruza kalkıyoruz diyor. Deyince İsmet Paşa fırlamış yerinden sen delirdin demiş. Neyle taarruz ediyoruz demiş. Ordunun yarısı yok. Subayların 2/3 yok. Öyle deyince İsmet, İsmet demiş. Savaş burada kazanılır demiş. Papulas burada kaybetti demiş. Yarın saldırıyoruz demiş. Ertesi gün Türkler taarruza geçiyorlar. Papulas bir bakıyor Türkler geliyor. Şimdi herif ne bekliyor ne oluyor? Onun üzerine Papulas demiş ki bu Türkler de demiş zannettiğimizden güçlü bir ordu var burada. Demiş. Hemen demiş orduyu Kütahya Eskişehir hattına geri çekin demiş. Yunanlı geri çekiliyor. Karşıdakinin psikolojisini bileceksin. Papulas ne düşünüyor bileceksin. Büyük taarruz planlanırken Atatürk'ün Kurmay Akademisi'ndeki hocası Yakup Şevki Paşa itiraz ediyor. Sen diyor öyle bir plan yaptın ki diyor beni diyor zayıf bıraktın. Kuzeydeki birinci orduyu. Karşımda Digenis'in kol ordusu var. Herif bir saldırsa Ankara'ya gider diyor. Saldırmaz paşam diyor. Ya nasıl saldırmaz diyor. Ben diyor bir taburu kaydırıyorum diyor. Herifin her gün haberi oluyor diyor. Paşam diyor gündüz gözüyle kaydırırsan tabii haberi olur diyor. Gece yapacağız diyor. Çıt çıkartmadan yapacağız. Kars'tan kaleden topları söktürüyor. Rus toplarını getiriyor buraya. Müteharrik top yaptırıyor. Bütün gücü bir yerde topluyor. Kimsenin aklına gelmez. Yakup Şevki diyor ki sen diyor milletle kumar oynuyorsun. Öyle deyince ha biz bu mesuliyeti alamayız diyorlar. Atatürk diyor aman arkadaşlar diyor. Öyle bir şey yok diyor. Bütün mesuliyet benim. Kaybedersek diyor beni asarsınız. Bu biter diyor. Ve samimi bunda. Şimdi Atatürk'ün yarattığı bir elit vardı. Türkiye'de zannediyordu ki devleti yönetenlerin hepsi böyle olacak hep. Hayır öyle değil. Biz demokrasiyi yanlış anladık. Demokrasi bir kurallar ve kanunlar yönetimidir. Biz demokrasiyi ohlokrasi zannettik. Polibios'un terimi. Hani güruhun yönetimi zannettik.
Atatürk yaşasaydı kültür sanat hayatımızda şu an ne farklı olurdu?
Vallahi herhalde kaç tane çok meşhur tenorumuz olurdu. Birkaç tane çok meşhur sopranomuz olurdu. Dünyada tur yapan ciddi en azından bir orkestramız olurdu. Ressamlarımız çok iyi işler yaparlardı. Gene de yapıyorlar ama destek yok ya. Muhteşem bir kültür müzemiz olurdu.
Bir Nobel fizik ödülümüz olur muydu?
Çok büyük bir ihtimalle olurdu. Birden fazla olurdu belki de. Kimya, biyoloji bir sürü dal var. Değil mi? Bir kere üniversite olurdu. Yalnız üniversite konusunda Atatürk'ün hataları vardır.
Öyle mi? Nedir mesela?
O da şudur, politik atamalar yapmıştır. Ve bu yüzden Köprülü'yle de tartışmışlardır. Siz bir kitap vardı, onu ben bütün sayın seyircilerimize tavsiye edeyim. On the Way to Democracy, Demokrasi Yolunda. Bu kitap Columbia Üniversitesi tarafından basılmıştır. Başlığı İngilizcedir, gerisi hepsi Türkçedir. Köprülü'nün 1946-1950 yılları arasında Türkiye gazetelerinde yayınladığı bütün makalelerini öğrencisi Halasi Kun toplamıştır. Türkiye'de kimsenin aklına gelmemiş böyle bir şey yapmak. Köprülü bizim 20. yüzyılda yetiştirdiğimiz belki de en büyük bilim adamı. Onun makaleleri orada 4 tane makalesi var. Vatan Gazetesi'nde çıkmış. Bu 4 tane makalesinde Köprülü şunu anlatıyor. Üniversiteye diyor politik atama yapamaz. Kürsülerin başına kıymetli adamlar atamak zorundasın. Atamadığın takdirde diyor iş kötüye gider. Ve fil hakika aynen dedikleri çıktı. Atatürk'ün de o zamanki karşı argümanı yeni bir cumhuriyet kurduk. Profesörlerin bizden yana olması lazım. Onun için en küçük şüphelendiklerini üniversite dışında bırakmış. Köprülü bunu protesto etmiş. Kendisi bırakılmadığı halde. Kendisi ordinarius profesör atanıyor. Lise diploması, dikkatinizi çekerim. Köprülü'nün bir tek lise diploması var. Hatta orada birkaç tane sivri akıllı demişler, aa efendim en azından bir imtihan etseydik. Öyle deyince İbn-i Lemül Mahmud Kemal İnal, edelim edelim de kime ettireceğiz demiş. Değil mi? İbn-i Lemül Mahmud Kemal İnal meşhur. Sevgili seyirciler, Kafa TV'nin Olmasaydı Ne Olurdu programını bu programla açtık. Fakat bundan sonra devam edecek. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.